Ayrım 12. Türkiye'nin yakın tarihi. İlber Ortaylı. Sayfa 185. Türkiye ve Vatikan. Papa 2. Ioannis Paulus öldü. 1978'e kadar eski tarihi Polonya başkenti Krakow'un başpiskoposu Kardinal Karol Wojtyla'ydı. 1978 sonbaharında Polonyalılar Varna Savaşı ile ilgili bir belgesel hazırlıyordu. Belgeselde Bulgar tarihçi Bistra Svetkova, Macar tarihçi Ferenc Szokali ve Polonyalı tarihçi Ian Karpinski ile birlikte ben de yorumlar yapıyordum. Wojtyla'yı henüz Krakow'dayken tanıdık. Çok dil bilen, felsefe bilgisinin kuvvetli olduğu söylenen sportmen görünüşlü bir din adamıydı. Caz ve rock müzik de çalıyormuş. Modern görünüşünün ardında çağdaş, toplumsal sorunlara direnen bir muhafazakar olduğu da söyleniyordu. Nitekim öyle çıktı. Polonya'nın Primas denen kardinali ünlü Stefan Wyszyński'ydi. Karizma sahibi, Komünist Parti ile çatışan ama dokunulamayan bir dini liderdi. Krakow'daki kardinal ise yerinden kıpırdayamayan Wyszyński'ye göre dünya ile daha çok ilişki içindeydi. Ama ikisinin de asıl sorunu Komünist Parti'nin, Polonya İşçi Partisi ve diğer müttefik partiler diktatörlüğüydü. Bir Ekim akşamı Varna'da Wojtyla'nın papa seçildiğini duyduk. Polonya heyetinin parti üyeleri dahil nasıl sevinç gözyaşları döktüğünü gördüm. Doğu Avrupa'da sosyalizmin yerleşemediği açıktı. Rivayet öyleydi ki gerçek olduğu da anlaşıldı. Bu makamı uygun görülen Avusturya priması Kardinal Doktor Anton König kendi yerine Krakowlu kardinali önermişti. Kilisenin parlak adamı Avusturya Kardinali Doktor König Doğu Avrupa rejimlerine içten ve dipten darbe vurmak niyetindeydi. Doğrusu pek de yanılmadı. Kardinal König de Wojtyla gibi birçok dil bilen sağlıklı bir köylü çocuğuydu. Bu sınıfın muhafazakarları doğal bir güç ve yetenekle daha sağlam adım atarlar. Temkinlidirler, zekaları ve iyi eğitimleri ölçüsünde üslupları renklidir. Sola açık çevrelerde de itibar görmüşlerdir. Son papa, Yahudiler, Müslümanlar ve Protestanlarla iyi ilişkiler kurmuştu. İkinci Ioannis Paulus, tarihin ilk Polonyalı papasıdır ve halen karanlık bir olay. Kanunun aradığı bir Türk tarafından ciddi bir suikaste uğradı. Sağlıklı papanın bu olaydan sonra hızla fiziksel çöküntüye uğradığı açık. Ayrıca papanın tolerans gösterisini sansasyonel demeçler için kullandı. Papa, Yahudilerle, Müslümanlarla, Protestanlarla iyi ilişkiler kurdu. Daha önce başlayan Hristiyanlar arası ökümenizm cereyanını ve hareketini güçlendirdi. 1980'lerden beri dinler arası diyalog toplantısına katılmak için bir yerlere gitmeyen aydın kalmamış gibi. Tamamen bunun için gezinenler var. Özellikle Müslüman aydınların bu toplantıları bir propaganda platformuna dönüştürdükleri açık. Vatikan bile artık işin tadının kaçtığının farkında. Nitekim yeni papa 16. Benediktus bu gibi faaliyetleri neredeyse tatil etti. Papa, Yahudilerden kilise adına özür dilemedi. Bu nedenle yaklaşımı çok tenkit edildi. Yine de bu, sıcak ve önemli bir adım olarak nitelendirildi. Müslümanlara önemli ölçüde yanaştı ama mesela Müslüman olan Türkler için, Vatikan'ın yer yer uzlaşmasız, hatta tarihi doğruları tanımayan bir dil kullandığı açık. Bunları nedense pek belirtmiyoruz. Vatikan'ın bültenlerindeki Atatürk'ü Ermeni olaylarına karıştırmak, gibisinden vahim açıkları mutlaka ve sadece Aytunç Altındal'ın mı eleştirmesi gerekiyor? Müteveffa Papa açıktır ki Avcı'ya gösterdiği yakınlık ve ilgiyi Türk tarihine ve toplumuna göstermemiştir. Muhafazakar Hristiyanlar Müslümanlara ilgi gösterebilirler. Türk ise onların gözünde militan ve çekinilecek bir Müslümandır. Kilise bir bakıma iktisadi toplumsal çıkmaz içinde bocalayan alt orta sınıf veya marjinal denen konumdaki Hristiyanlarla o kadar ilgilenmezken eski dünyanın bazı hallerde kültürel dokusunu tahrip edecek misyoner faaliyetler içindedir. Her şeye rağmen Katolik Kilisesi'nin Güney Amerika'da olduğu gibi yavaş yavaş taraftar kaybettiği, dünyanın belirgin bölgelerinde ise Protestanlarla ve yeni mezhepler ve cemaatlerle baş edemediği açıktır. Bizim açımızdan Vatikan'la ilişkilerimizde bir noksanlık olduğu ortadadır. Batı aleminin dinini, kiliseyi ve tarihini bilmiyoruz. Özgün araştırmalardan vazgeçtik. 19. yüzyılın ünlü tarihçisi Leopold von Ranke'nin Geschichte des Papstes, Papaların Tarihi adlı ünlü eserini, hatta çağdaş tarihçi John N.D. Kelly'nin The Oxford Dictionary of Pops, Oxford Papalar Sözlüğü adlı eserini dahi Türkçe'ye çevirmiş değiliz. Papaların cenazeleri ve seçilmeleriyle ilgili haberler magazin seviyesini geçmiyor. Dünyaya en açık memurlarımızın, yani dışişleri camiasının dahi papalığı ve kiliseyi tanımadığı açık. Oysa bu camiayla devamlı üstü örtülen ve sözde tehir edilen ciddi hukuki sorunlarımız, ez cümle vakıflarla ilgili uyuşmazlıklarımız var. Bu konu bile ileride başımızı daha çok ağırtacak. Papalık çevrelerini oluşturan yüksek din adamları öğretmen gibidir. Öğretmenin kendini öğrenci karşısında kusursuz ve mutlaka öğretici gören tutumuna sahiptirler. Bu insanları tanımak lazım. Ruhban sınıfı Hristiyan dünya ile olan yüzeysel ve biçimsel sorunlara bile ağır bir muhteva kazandırmaktan çekinmez. Hasbice çözümden çok suçlayan ve öde bakalımcı eğilimindedirler. Şüphesiz ki bilim ve bilgelik olarak bu tavırların üstüne çıkmış gerçek insanlık örneği din adamları da vardır. Böyleleriyle temasa geçmeli, saygı göstermeli ve işbirliği yapmalıdır. Her camiada mükemmel ve olgun olanlar azdır. Ama kendilerine el edilirse çok etkili ve olumlu sonuçlar elde edileceği açıktır. Tarihte bizim açımızdan bilinmesi gereken papalar var. Gerçekten aziz vasfını hak edenler olduğu gibi acımasız engizisyoncular da var. Papa 6. Alexander gibi entrikacı ve din adamlarına yakışmayacak bir yaşayışı sadece kendi şahsında sürdüren değil, bütün bir Rönesans İtalya'sına bulaştıranlar var. Fatih Sultan Mehmet'in çağdaşı olan ve bu hükümdarın güçlü politikaları karşısında Türklere karşı Haçlı seferlerini yürütemeyen 2. Pius gibilerin yanında, 2. Viyana kuşatması yıllarında Haçlı ruhunu canlandırıp başarılı olan 11. Innocens 1676-1689 gibileri de var. Hatta papalar listesinden çıkarılan ama 1240-1250 arasında yanlışlıkla papa seçilen Giovanna diye bir kadın papa da var. 12. Pius gibi Nazilerle ittifak etmekle suçlanan bir papanın yanında 23. Ioannis gibi sevilen bilge biri de var. Ama şurası bir gerçektir. Roma Katolik Kilisesi zengin ve kudretli, tarihin en örgütlü kurumudur. Vatikan bir kitap ve belge hazinesi, 1135'ten beri biz dahil bütün dünyayı aydınlatacak sistemli belge birikimine sahip. Mensupları çok bilgin. Kilisenin zaafı çok. Bunun yanı sıra meziyetleri de var. Herkes onlar gibi okumalı, yazmalı ve biz o kiliseyi herkesten daha iyi öğrenip tanımalı, 20. yüzyılda insanların dertleriyle o kiliseden daha yakın, daha içten, daha fedakarca ilgilenmeliyiz. İnsanlar din adamlarının yaptıklarıyla bugün de her zamanki gibi çok ilgileniyor. Hatta din adamlarının olumlu çalışmalarının daha fazla kadir ve kıymetini biliyorlar. İkinci Jean-Paul'ün muhteşem cenazesi de bunu gösteriyor. Geçmişten günümüze hariciye. Dışişleri Bakanlığı her ülkede bürokrasinin en önemli ve en iyi yetişmiş uzmanlarından oluşur. Diğer iki bakanlık, kurmay subaylardan oluşan savunma ile iktisat ve maliye uzmanlarından oluşan maliye bakanlıklarıdır. Geçen yıllarda ABD Başkanı Obama ve yeni NATO Genel Sekreteri Rasmussen'i Türkiye'de ağırladık. İki politikacı arasındaki nitelik farkını görmek mümkündü. Obama eğitimli, etkileyici bir hatip ve arkasındaki gücü hoyratça değil, ustalıkla kullanan bir lider. Küstah, hatta mağrur olmamaya gayret ediyor. Rasmussen ise parti saflarında yetişen ama kurnazlığı politik kazananlardan. Arkasındaki gücü fazla abartan bir politikacı. Dinler hakkındaki hoşgörüsünden söz ediyor, oysa ondan beklenen bir rezalet için özür dilemesiydi. Kaçamak yaptı. Bu ucuzluğun eski tabirle defter edilmesi gerekir. Büyük devletlerin dışişleri bakanlıkları her zaman için mükemmel kuruluşlar demek değildir. Bilgi ve beceri bakımından bir bakanlığın ardındaki gelenek önemlidir. State Department denilen Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın elemanları ile Britanya Hariciyesi'nin elemanları pek karşılaştırılamaz. Ama Britanyalı diplomatların Amerikan Hariciyesi'ni günü gününe besledikleri bir gerçektir. Şu kadarını söylemek lazım, bu ilişki kusursuz yürüyor. ABD bu sürecin benzerini yürüten 2-3 devlet bulmak zor. Kim ne derse desin, rejim ne olursa olsun, İran'ın Dışişleri Bakanlığı her zaman için nitelikli elemanlar barındırır. İyi dosya tutar, unutmaz ve sorunları hadisesizce üretip muhataplarını yola getirmeye çalışır. Almanya gibi bazı büyük devletlerin ise diplomasi sanatı ve dışişleri örgütü için müspet tarihi rapor vermek zordur. Nereden öğrendiklerini tetkik etmek lazım. yeni kurulan İsrail gibi bir memleketin ve aynı yıllarda bağımsız olan Hindistan ve Pakistan'ın diplomasi kadroları yabana atılmayacak derecede niteliklidir. Türk harciyesinin ise görevleri artıyor ve güçleşiyor. Eski bir devletin bütün tarihi yükünü taşıyor ve hiç de rahat olmayan bir bölgede hem Türkiye'nin hem de yakınlığımız olan başka devletlerin huzurunu sağlamak zorunda kalıyoruz. Türk toplumunda Dışişleri Bakanlığı ve mensupları hakkında efsaneler dolaşır. Bu efsaneler bilhassa toplumumuzun fakir ve dışa kapalı dönemlerinde hariciyeciler için Avrupa başkentlerinde dolaşan, bir iş yapmayan, müracaatçı, vatandaşları istismar eden, toplumuna yabancılaşmış insanlar topluluğu gibi özetlenebilir. Hiç şüphe yok ki araştırma ve muhakemeyi az seven adamlar olduğumuz için bu bakanlığın tarihi, başardığı önemli işler ve güçlü diplomatlar üzerinde pek bilgimiz yoktur. Türk Dışişleri Bakanlığı ve örgütünün çok yeni olduğunu bizzat hariciyeciler bile söyler. En eskicileri bile Paris-Londra-Viyana ekseninde sefaretlerin açıldığı 1793 yılını verir. Oysa bu toptancılık 1699 Karlofça Anlaşması'ndaki ustaca görüşmeleri yapan Reis-ül Küttab Rami Mehmet Efendi'nin ve yardımcılarının varlığını veya bütün 18. yüzyıl boyu Pasarofça'daki Belgrad Barışı'ndaki diplomatik manevraları Avrupa devletleriyle sürdüren yazışmaları izah edemez. Nihayet sefaretler kurulduğunda yabancı dil bilmeyen bazı sefirlerin ardından gayet etkin çalışan bir tercüme odası çıkıp boşluğu doldurmuştur. Bu oda hep vardı. Onun başarılarına tarih sayfalarında şahit oluyoruz ama tam tarihini bilmiyoruz. Osmanlı Hariciyesi 19. yüzyılda büyük diplomatlar yetiştirdi. Büyüklükleri bizim tarihimiz ölçüsünde değil, Avrupa tarihi ölçüsündedir. Mustafa Reşit Paşa, Kırım Savaşı'na 3. Napolyon'u ustalıklı bir manevra ile dahil etmiştir. 3. Napolyon, Fransa'ya pahalıya mal olan bu ittifak nedeniyle, Tanzimat'ın büyük sadrazam ve hariciye nazırına tahammül edemiyordu ve Paris barış görüşmelerine katılmaması için diretti. Diğer büyük sadrazam ve hariciye nazırı Mehmet Emin Ali Paşa idi. Öldüğünde yazı takımları Avrupa diplomatları arasında kutsal emanet gibi adeta ihaleye çıktı. 19. yüzyılın büyük diplomatlarını tarihçiliğimizde Yılmaz Öztun'a kadar kadeş-i naslıkla zikreden pek yoktur. Osmanlı hariciyesi 19. yüzyıl başında yarı yarıya Müslim ve gayrimüslim memurlardan oluşurdu. Gayrimüslimler içinde Rumlar, Ermeniler ve çok az sayıda Yahudi memur vardı. 19. yüzyıl sonunda Abdülhamit hariciyesinde Müslüman memur ve sefirlerin sayısı arttı. İkinci Meşrutiyet döneminde de bu eğilim devam etti. Ne var ki Osmanlı hariciyesinin gayrimüslim memurlarını bazılarının bilmeden tekrarladıkları gibi yurt dışında sadakati şüpheli kişilikler olarak göremeyiz. İçlerinde Londra sefirimiz Kostaki Musurus Paşa gibi sadık, hatta Atina'da elçilik yaparken bu yüzden Yunan milliyetçileri tarafından suikaste uğramış olanlar vardı. Aristarche Bey gibi dosyaları ve antlaşmaları derleyen, Bilgi Bankası'nı zenginleştirenler vardı. Şu sıralar Sinan Kunerat, Yanko Aristarche evrakının yeniden üzerinde çalışıyor ve yayınlıyor. 19. yüzyıl hariciyesi tercüme odasından çıkmıştır. O da klasik Osmanlı devrinin Reis-ül Küttab ve Nişancı ofisinden. Reis-ül Küttab denen zat, adı üzerinde katiplerin reisidir. Aslında kadastro işleriyle görevli ve Divan-ı Hümayun azası Nişancı'nın yardımcısıdır. Lakin bu görevinden dolayı başkente gelen sefirlerin yazışmaları ve dış devletlere gönderilen Türk elçilere verilecek nameleri kaleme aldırmakla görevlidir. Tesadüfi bir benzerlik mi yoksa yol bir mi? 17. yüzyıl sonlarına kadar Moskova Rusyası'nın dışişlerine bakan memur da Posovski Prikaz, yani sefaret kaleminin başı olan zattı. Bizim Reis-ül Küttab'a çok benzeyen bir kıyafet giyerdi ve görevleri de çok benzeşirdi. Görev iyi yapılırsa son derece iyi öğrenilir. Mesela Rus çarlarının ünvanını bizim namelerdeki kadar doğru çeviren hiçbir Avrupa devleti harici ofisi yoktur. Yenik olarak girdiğimiz Karlofça Anlaşması görüşmelerinde Rami Mehmet Efendi, sonraki Sadrazam Paşa ve yardımcılarının marifeti temelsiz değildir. Tercüme odası başta Fenerli Rum beyleri olmak üzere imparatorluktaki gayrimüslimlerin elindeydi. Bunlar Fransızca, İtalyanca ve Osmanlı Türkçesinde gayet iyi bilirlerdi. Yunan ayaklanmasına kadar tercüme odasındaki Fenerli Rum hakimiyeti yerini Ermeni memurlara ve Müslümanlara bıraktı. Müslümanların içinde Ahmet Vefik Paşa'nın dedesi olan Bulgarzade Yahya Efendi ve oğlu Ruhuddin Efendi göze çarpar. Bu muhtedi aile Yunanca'yı iyi bilirdi. Ahmet Vefik Paşa da eskisi ve yenisiyle bu dili konuşan kavimden hiç hoşlanmazdı. O Paris'te Saint Louis Lisesi'nde okudu, tercüme odasında herkes onun kadar şanslı değildi. Kör makasla mukavva kesercesine büyük zahmetlerle dil öğrenirlerdi. Fakir bir aileden gelerek kalemde yetişen Mehmet Emin Ali Paşa, Fransızcayı o kadar iyi öğrenmişti ki Lamartine onun Fransa'da okuduğunu sanıyordu. Galiba Fransa'ya doğru dürüst gitmemişti bile. Osmanlı İmparatorluğu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın kurucusu Sultan II. Mahmut'tur. 1836'da Reisül Kütab'ın ofisini Nezaret-i Umur'u Hariciye'ye çevirdi. Rusya, Osmanlı İmparatorluğu ve İran'da Hariciye Nezaretleri çok önemlidir. İran'da Hariciye, Harbi Nezaretinden bile daha düzgün ve tam bir şekilde kurulmuş dış merkezlerle elçilikler ve konsolosluklar açılmıştı. Endüstri ve ticaretin Batı Avrupa kadar gelişmediği bu imparatorluklarda memur sıkıntısı çekilirdi ama harici nezaretleri bunun dışındaydı. Her üç imparatorlukta da devletin ve cemiyetin en seçkin insanları buralarda yer alırdı. Bizim Tanzimat büyüklerini ecnebi sefaretlerin ajanı paşalar demek gibi ham üsluplu bir karalamayı İran hariciyesinde de mesela Londra sefiri Mirza Malcolm Han için yapıyorlar. Rusya hariciyesinin tarihi için bu haksızlık yapılmıyor. Çünkü onlar tarihi daha iyi değerlendiriyorlar. Hiç şüphe yok ki yurt dışındaki Osmanlı temsilcilikleri Batı Avrupa'nın büyük devletleri gibi kendi uyruklarının ticari işlemlerini, yatırımlarını ve imtiyazlarını izlemek ve sahiplerin hukukunu korumakla uğraşamadılar. Bununla birlikte siyasi yönden etkinlik devam etmiştir. Şahsen Osmanlı şehbenderlerinin yani konsoloslarının Hicaz demiryollarına bağış toplamak, okullar ve cemiyetlerin faaliyetlerini desteklemek gibi etkinliklerin yanında bazı halde mahalli Müslüman önderlere Osmanlı pasaportu vererek bizdeki yabancı konsolosların yaptığı gibi onlara bir nevi himaye sağladıkları açıktır. Kurtuluş Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin her yaştan hariciye memuru Ankara'ya hizmetlerini sundu. Mesela Paris'te Fransa ile olan Ankara müsalahasından sonra iki büyükelçilik vardı: İstanbul ve Ankara hükümetleri. İstanbul'u Muhtar Bey ile Ankaralı Ferit Bey pek zaman zaman birlikte hareket ettikleri, hatta Ankara temsilcisinin ziyafetler için Muhtar Bey'den servis takımları ve koltuk ödünç aldığı dahi bilinir. Lozan'da da hariciye kadroları oldukça bilgili hareket ettiler. Birinci Dünya Savaşı'ndan alınan dersler ve aşırı infratçı politika yüzünden İkinci Büyük Savaş sırasında bazı faydalı projelerin bile hasır altı edildiği bilinir. Mesela Kavust Gülbenkian'ın bize bağışlamak istediği nefis koleksiyonu kabul etmekte tereddüt gösterdiler ve koleksiyon Lizbon'a gitti. İkinci Dünya Savaşı boyunca Türkiye mihver devletleri ve müttefikler arasında savaş alanına dönüştü. İki taraflı baskı vardı. Türkiye dışişlerinin çok ilginç oyalama taktikleri görülür. Mesela Numan Menemencioğlu ve Saracoğlu sanıldığı gibi Alman taraftarı değildiler. Almanları oyalıyorlardı. Bunu Selim Deringil'in tezinde de görmek mümkündür. Obama'nın ziyareti sırasında İstanbul'un bir dünya merkezi olduğu görüldü. Mesela Başkan Tophaniye Amire'de gençlerle toplantı yaparken 3 kilometre ötede Galatasaray Üniversitesi'nde Paris Belediye Başkanı, renkli politikacı Bertrand Delano öğrenci ve hocalara hitap ediyordu. Türkiye muhtelif politikaların üstelik de eskisi gibi bakanlık kapıları ardında değil, medya ve halk önünde kesiştiği bir yer oldu. Dışişlerinin görevini ve dış politika kadrolarının önemini kavrayamayanların gelişmelerin altında kalacağı çok açıktır. Diplomasi ve Dışişleri Bakanlığı tarihi üzerine kitaplar. Dışişleri örgütümüz ve diplomasi tarihimiz eski ve ilginçtir. Çünkü Türkiye eski bir devlettir. Bununla birlikte batıdaki uygar milletlerin bütün ayrıntılarıyla bildikleri diplomasinin son 5 asrı bizim bilincimizde efsanevi fragment dediğimiz parçalar halindedir. Son asır ise daha da beteri, yanlış ve abartılı yorumlara konu olmaktadır. Tek çaresi araştırmadır. Araştırma deyince Osmanlı Hariciye arşivlerinin ve Cumhuriyet Dışişleri arşivlerinin kullanılması gerekir. Oysa her iki kurum da feci durumdadır. Osmanlı Hariciye Nezareti arşivleri son zamanlarda düzenlenmeye başladı. Cumhuriyet dönemi arşivlerimizin ise bakanlık dışı kimselere gösterilecek durumda olmadığı anlaşılıyor. Türkiye'de dışişleri tarihi üzerindeki kayıtlar maalesef daha çok hatırattır. Osmanlı Hariciye Nezareti'nin geçen asırda yayımladığı Sanname-i Nezareti Hariciye bakanlığın o günkü şubelerini ve kadrolarını tasvir eden albümlerdir. Bu seride Osmanlı harici örgütü ve diplomasi tarihi yer almaz. Bununla birlikte bu kıymetli albümün yeni Türkçe'ye çevrildiğini belirtmek gerekir. Çeviride de bazı sorunlar olduğunu ilave etmeliyim. Sinan Kunerap çok genç yaşlarından beri dışişleri örgütü üzerinde vukufla çalışan bir meslektaş. Batı dillerine, özellikle diplomatik hitabete hakimiyeti ile başta Life dergisinin yayınlarından çıkan Turkish Foreign Ministry adlı kitabı olmak üzere önemli makaleler kaleme almıştır. Bundan 10 sene evvel son dönem Osmanlı erken ve ricali başlığı ile Dahiliye ve Hariciye Teşkilatı'ndaki Osmanlı bürokrasisinin yöneticilerinin listelerini Prozografi yayınladı. Son olarak İSİS yayınlarından son bir yıl içinde Yanko Arisaçki Bey'in resmi ve hususi yazışmalarını içeren Die Bagdad Aberlin başlıklı derlemenin dışında Ottoman Diplomatic Documents on the Origins of World War I ve The Road to Bulgarian Independence September 1908 May 1909 Gül Tokay ile birlikte ve gene çok önemli bir külliyat olarak Lempir Ottoman et Lüryop. Burada Avrupa devletleri ile olan ilişkiler, hariciyenin iç yazışmaları ve dışarı ile olan yazışmalar bir aradadır. 12. ayrımın sonu sayfa 198.